Kahverengi, Hande Altaylı, 12. ayrım. Bebeğe vardığında işi halletmesi korktuğu kadar zor olmadı. Çünkü olay basit bir sarhoş kavgasından ibaretti ve kimse yaralanmamıştı. Atıf'ı zoraki müvekkilinin adı buydu. Karakolda tutmalarının nedeni polise mukavemetti ve Nari'nin onu bırakmaları için sarhoşlardan gına getirmiş polisleri ikna etmesi uzun sürmedi. Peşinde yeni ayılmaya başlamış gençle birlikte karakoldan çıkarken Erol Bey'i aradı. Erol Bey, Atıf'ı çıkardım ama epey sarhoş. Şimdi onu evine bırakacağım. Harikasın Narincim. Gecenin bu saatinde seni oralara sürüklediğim için lütfen kusura bakma. Çok teşekkür ederim. Beni gerçekten büyük bir dertten kurtardın. Rica ederim efendim diye yanıtladı Narin patronunu. Ama bu sözler gerçekte içinden geçirdiklerini yansıtmıyordu. Atıf 24 yaşında oldukça sevimli bir gençti. Yavru bir kirpininkine benzeyen yaramaz suratını, darmadağınık saçları kapatıyordu. Kendine güvenli ve çabuk iletişim kurabilen biriydi. Narin onun bu özellikleriyle polislerin elinden yakayı sıyıramamış olmasına bir anlam veremiyordu. İyi bilirdi Atıf gibileri. Başlarını belaya sokmakta olduğu kadar beladan sıyrılma konusunda da uzman olurlardı. Çocuğun tek kusuru fazla konuşmasıydı. Tanıştıkları andan itibaren bir saniye bile susmamış, arabaya biner binmez sanki çok yakın arkadaşlarmışçasına ısrar ederek eve bırakmadan önce çorbacıya götür beni diye tutturmuştu. Kusura bakma ama ben sadece avukatım ve senin yüzünden böldüğüm uykuma devam etmek istiyorum. Güzel avukat, sana yalvarıyorum. Beni aç aç eve bırakma. Deli misin sen? Yok vallahi deli değilim ama ne kadar aç olduğumu tahmin edemezsin. Sen de benim ne kadar uykum olduğunu tahmin edemezsin. Lütfen ama. Narin bu şımarık gençle ne yapacağını bilemiyordu. O sırada en son istediği şey floresan ışıklı bir çorbacıda işkembe kokuları arasında oturmaktı. Of tamam dedi yine de. Sarhoşlarla tartışmanın nafile olduğunu biliyordu. Eğer istediğini yapmazsa onu arabadan inmeye ikna edemeyebilirdi. Ama sonra doğru evine götüreceğim seni. Anlaştık dedi Atıf memnun bir gülümsemeyle. Birlikte Ortaköy'deki çorbacıdan içeri girdiklerinde Atıf bir film yıldızı gibi karşılandı. Narin bu zibidinin her geceyi burada noktaladığını tahmin edebiliyordu. Sen ne içeceksin diye sordu zibide. Hiçbir şey dedi Narin. Aa, olmaz ama. Lütfen bir çorba iç. Kokoreç falan ye. Burası çok güzel. Yemem, sağ ol. Canım istemiyor. Atıf 10 dakika içinde 2 tabak çorba içip üzerine de köfte yedi. Artık iyice ayılmıştı. Garsonlarla ve yan masadakilerle şakalaşıyor, Narin'e takılıyordu. Çorbacıdan çıkarken Narin beklenmedik bir şekilde iyi vakit geçirdiğini düşündü. Saat 5:30 olmuştu ve Atıf'ın enerjisi hala tükenmemişti. Deniz'in erkek olarak yeniden dünyaya gelmiş hali gibiydi. Arabaya binerken tıpkı bir arkadaşıma benziyorsun dedi gülerek. Kimmiş o diye sordu Atıf. Tanımazsın, Deniz. Yakın bir arkadaşım. O da senin gibi çok sever gezip tozmayı ve asla yorulmaz. Kız mı erkek mi? Kız. Güzel mi? Evet. Tanıştırsana. Senin için fazla büyük. Sorun değil. Olur tanıştırırım dedi Narin. Tanıştıramam dese eve varana kadar Atıf'ın bu konuyu kapatmayacağını anlamıştı. Ne zaman? Aa söylediğime pişman ettin beni. Yok mu senin sevgilin falan? Çok büyük bir kalbim vardır benim. Narin gecenin ilk kahkahasını attı. Seni yemeğe götüreceğim bir akşam dedi Atıf. Beni kurtardığın ve daha da önemlisi çorbacıya getirdiğin için. Zahmet etme. Bu akşam yemeğe gittik kabul ediyorum. Olmaz. Sen bir şey yemedin. Haydi in artık arabadan. Ben de evime gidip birkaç saat uyuyayım. Tamam iniyorum ama sana teşekkür etmekten vazgeçtiğimi sanma sakın. İyi geceler. Sana da iyi geceler. Lütfen bir daha başını belaya sokma, sokacaksan da mesai saatleri içinde sok. Tamam dedi Atıf ve gülerek arabadan indi, sonra eğilip bir öpücük yolladı. Onun bu hareketi Narin'e Fırat'ı hatırlattı. Recep'i son gören Şadiye olmuştu. Mehmet'in hastanedeki üçüncü gününün akşamı Narin ile Hatice çocuğun başında bekleşirken Recep eve gelmiş. Masada oturmuş ödevlerini yapmaya çalışan ama bunda pek başarılı olmayan Şadiye'ye hiç bakmadan eşyalarını toplamaya başlamıştı. İki eski çantaya varını yoğunu doldurmuş, tel dolaptaki şişenin dibinde kalmış iki parmak rakıyı dolaptaki son peynir parçasıyla birlikte zıkkımlandıktan sonra sırra kadem basmıştı. Ne tek söz ne bir veda. Recep'in gidişinin Şadiye'den başka şahidi yoktu. Ama Murateli mahallesinde kime sorsanız kendisi görmüş gibi anlatırdı o gün olanları. Recep'in hiç acele etmeden eşyalarını topladığını, bunu yaparken kollarını sıvadığını, işi bitince evdeki iki parmak rakıyla peyniri önüne koyup bir ayağını altına alarak gözlerini kireç badanalı duvara diktiğini ve çıkmadan önce tulumbayı çekip yüzüne tam 5 kez soğuk su çarptığını kendi gözleriyle görmüş gibi biliyorlardı. Kimi yolda Şadiye'yi çevirip anlattırmış, kimi Hatice'ye sormuş, kimi anlatanlardan duymuştu ama hikaye daima aslında uygun muhafaza edilmişti. Şadiye nasıl naklettiyse herkes aynı cümleleri, aynı kelimelerle kurmuştu. Hikaye tıpkı bir tekerleme gibi dilden dile yuvarlanıyor ama hiç bozulmuyordu. İki parmak rakı hep iki parmak kaldı. 3'e çıkmadı ya da 1'e inmedi. Peynirin yanına kavun ekleyen ya da tulumbadan su çarptığını anlatan da olmadı. Ve hikayeye eklenen parça da olmadı. Yani Recep hiç geri dönmedi. Hatice ile Narin hastaneden çıkıp eve geldiklerinde Şadiye'yi sönmüş sobanın yanında bir başına otururken buldular. Kız tavandan sallanan kablonun ucundaki çıplak ampulü yakmayı bile akıl edemediğinden karanlıktaydı. Ateş geçmiş, niye odun atmadın buna? Allah canını almasın dedi Hatice öfkeyle. Buz gibi eve soktun bizi akşam akşam. Hele baban gelsin de gör gününü. Babam gitti dedi Şadiye. Nereye gitti gözü kör olmaya sıca? Bilmiyorum demedi bir şey. Eşyalarını topladı, iki çantaya doldurdu. Şişenin dibinde iki parmak rakı kalmıştı. Ayağını nah şuradan altına alıp onu içti. Dolaptaki peyniri yedi. Yüzüne tulumbadan 5 kere su çarptı. Sonra da gitti. Hatice odun atmak için kaldırdığı soba kapağını elinden düşürünce iki kız çıkan gürültüyle yerlerinden sıçradılar. Eşyalarını mı topladı? Ne eşyası kız diye bağırdı karı Hatice. Nesi varsa topladı işte dedi Şadiye damağını kaldırırken. Gözleri yaşla dolmuştu yine. Hatice odanın dibindeki yüklüğün kapısını açıp içine baktı. Recep'in her zaman yüklüğe yığılı duran kıyafetlerinden eser yoktu. Elini fırlayıp çıkmasın diye tutar gibi kalbinin üzerine koydu ve kendini avluya zor attı. Sahanlığın kenarına dizilmiş ayakkabılar arasında kocasının koca pabuçlarını aradı ama bulamadı. Bu kez elini ağzına götürüp çığlığını bastırdı. Avlunun içinde bir o yana bir bu yana deli danalar gibi koşup durdu. Hiç sesini çıkarmadan dizlerine vurdu, vurdu, vurdu. İki kız kapının ağzında durup annelerinin dövünmesine baktılar. Kara Hatice kara bir kuş gibi çırpınıyordu. Sanki dünya üzerine düşmüş o da altında kalmıştı. Bir deri bir kemik ellerini büyük bir güçle sıska bacaklarına, kuru kafacığına vurup duruyordu. Narin o anda annesinin içinden taşan şiddetle dünyayı tutup bir kenara atabileceğini hissetti. Annesi başını tulumbanın demir koluna büyük kuvvetle vururken atılıp onu tutmaya çalıştı ama Hatice acının verdiği deli kuvvetiyle bir hamlede savurup attı kızını. Bütün bunlar olurken kadının ağzından değil tek bir kelime gık bile çıkmıyordu. Anneleri susuyor diye kızlar da susuyordu. Kara Hatice kendini oradan oraya vururken iki kardeş, kadının biraz uzağında el ele tutuşmuş korku içinde bu sağır dilsiz can çekişmeyi izliyorlardı. Neden sonra Kara Hatice, Murateli mahallesinin her duvarına, her kulağına, her taşına ve her kalbine işleyen o unutulmaz çığlığını basıverdi. Recep, Recep'im! Yorgun argın yeni hükümet konağı inşaatındaki işinden dönen Erdoğan Hatice'nin çığlığını duyduğunda elini kaldırmış evinin kapısına vurmak üzereydi. Öyle bir can havliyle bağırmıştı ki kadın, zavallı Erdoğan'ın aklına ilk gelen Mehmet'in öldüğü oldu. Eli havada olduğu yerde mıhlanıp kaldı ve sadece bir an sonra yangından kaçar gibi sokağa fırlayan Hatice ile burun buruna geldi. Sanki cin çarpmıştı kadına. Ağzıyla burnu yer değiştirmiş, üstü başı, gözü kaşı birbirine girmiş gibi geldi Erdoğan'a. Hatice zıvanadan çıkmış bir ona baktı, bir boş sokağa. Ne bağırdın Hatice öyle? Recep gitti Erdoğan. Bırakıp gitti beni. Hatice sanki Recep kuş olup uçmuş gibi gökyüzüne bakıyordu. Dur yahu, nereye gidecek? Gelir birazdan dedi Erdoğan. Öyle değil. Eşyalarını da aldı gitti. Bıraktı beni. Olacağı buydu, oldu işte sonunda. Gitti Recep. Gitti Recep'im. Sokak boyunca kapılar açıldı, kafalar uzandı ve ortalığa sonsuz sorular döküldü. Hayırdır Hatice? Ne oldu Hatice? Sen mi bağırdın Hatice? Recep'e bir şey mi oldu Hatice? Hatice, kız Hatice. Yok bir şey. Hadi evinize girin dedi Erdoğan sertçe. Maymun mu oynuyor? Ne bakıyorsunuz? Kapılar açıldıklarından daha yavaş kapandı ve kulaklar kapılara dayandı. Milletin ağzına laf verme be Hatice. Recep bu. Bilmez misin kaç senelik kocanı? Sağ solu belli olmaz. Şimdi çıkar gider sabaha bakarsın çıkmış gelmiş diye fısıldadı Erdoğan. Kara Hatice'nin yemenisi çözülmüş, gür tiftik tiftik saçları omuzlarına saçılmıştı. O anda bile Erdoğan, saç değil kubur fırçası mübarek diye düşünmekten kendini alamadı. Dönmeyecek dedi Hatice. Gözleri bataklık suyu gibi bulanıktı. Gitti gider Recep'im. Hatice gir evine. Bak el alem camların kapıların dibine sinmiş senin lafını dinliyor. Sakız olacaksın ağızlarına. Çoluğuna çocuğuna yazık. Herkes sizi mi konuşsun istiyorsun? Yarın bakarız çaresine. Sağa sola haber salarız. Bak göreceksin. Nah işte yazıyorum buraya. 2-3 güne kalmaz kıçına baka baka dönecek Recep'in. Sahi mi diyorsun? Dönecek mi? Yoksa sana bir şey mi dedi gitmeden? Döneceğim mi dedi. Hatice sormuyor, yalvarıyordu. Arkadaşının talihsiz karısı kafayı üşütmesine ramak kalmış halde karşısında dikilirken, Erdoğan'ın söylediklerini tartacak, her zaman yaptığı gibi eşeğini sağlam kazığa bağlayacak hali yoktu. Ama göz göre göre yalan söylemeye de cesaret edemedi. Hatice'nin kolundan tuttu, onu avluya soktu. Yok be Hatice, yok be bacım, bana bir şey demedi. Dese hiç salar mıydım gitsin? Ama bilirim Recep'i ben. Önce bir işe kalkışır, olurunu olmazını sonra düşünür. Aklı başına sonradan gelir. O yüzden sen şimdi sakin ol. Çoluğunun çocuğunun başında dur. Diyorum bak ben sana. İki hadi bilemedin 3 gün sonra Recep'in bu kapıdan girer. Dediydin dersin sen de. Hatice kendisine uzatılan bu umut dalına sıkı sıkıya tutundu. Erdoğan haydi hayırlı akşamlar deyip evden çıkarken odadaki büyük divanın dibine sıkışmış, avludaki konuşmaları soluksuz dinleyen Narin ile Şadiye birbirlerine baktılar. Bak dönecekmiş babam dedi Şadiye. Gözleri her zamanki gibi ıslattı. Bok dönecek. Dönecek abla, yolda düşünüp taşınacak, aklı başına gelecek. Duydun Erdoğan abi. Aptal aptal konuşma be. Neyi düşünüp de aklı başına gelecek? Hem dönmesin daha iyi, kurtuluruz işte diye çıkıştı. Çıkışmakla da kalmayıp kafasına bir tane vurdu. O sırada Hatice içeri girdi. Erdoğan'la konuştuktan sonra bir nebze sakinlemiş, yatışmıştı. Yüzünü gözünü kuruladı, yemenisini silkeleyip kenara koydu, saçlarını at kuyruğu yaptı ve kızların karşısındaki divana geçip oturdu. Kucağında buluşturduğu ellerine bakıyor, arada içini çekip aklını saran kötü düşüncelerin etkisiyle yüzünü buruşturuyordu. Üzülme anne, bak gör dönecek babam dedi Şadiye titreyen sesiyle. Erdoğan amca da dedi ya, sonradan aklı başına gelir diye. Yolda düşünecek, taşınacak, gelecek. Bunları söylerken de ablasına bakıyordu yan gözle. Hatice küçük kızın söylediklerini duymamış gibi ağır ağır sallanıyordu öne arkaya. Dönecek değil mi abla? Soru odanın orta yerinde asılı kaldı. Narinden uzun müddet cevap çıkmayınca Hatice gözlerini kaldırıp düşman bakışlarını ona dikti. Narin sustukça Hatice'nin öfkesi büyüyordu. Ortamdaki gerginliği hissedip iyiden iyiye korkuya kapılan Şadiye dirseğiyle Naren'i dürtüp sorusunu yineledi. "Değil mi abla? Söylesene sen de." Narin inatla susmayı sürdürünce Hatice alt dudağını hırsla ısırıp oturduğu yerden kalkmaya davrandı. Niyeti Narin'in saçlarına yapışmak ve kızı bir güzel sarsmaktı. Ama sokaktan gelen bir haykırış hem onu hem de zamanı durdurdu. "Ümmühan, Ümmühan!" diye uluyordu Erdoğan. 12. Fırat tekrar karşısına çıktığından beri Narin yıllardır olmadığı kadar Yaslıhan'ı düşünür olmuştu. Unuttuğunu sandığı detaylar sadece hafızasında bütünlük kazanmakla kalmıyor, bedeninde de karşılık buluyordu. Taşlı topraklı yollar tabanlarından akıyor, kışın dar sokaklara sinen soba kokusu genzini yakıyordu. Küçük kasabalara özgü gece sessizliği, fırıncının küreğinden çıkan sesler kulaklarında yankılanıyordu. Avludaki divana uzanıyordu, rüyalarında ve annesinin çektiği tulumbanın sesini duyuyordu. Kireç vurulmuş duvarlar arasına sıkışıyordu yüreği ve tahta kapı gıcırdayarak açılıyordu. Günün her vaktinde anlamlı anlamsız anlar, anılar fışkırıyordu gözeneklerinden. Geride bıraktığını sandığı günler önüne dizilmiş, Kara Hatice, Recep, Şadiye, Mehmet, Necati, Erdoğan, Ümmühan el ele verip bir solukluk mesafeye sokulmuşlardı. Bambaşka bir hayatın toprağıyla örttüğünü sandığı günler inceden filizleniyor ve durmadan fısıldıyorlardı. Başka hayat yok, başka hayat yok. Sekreter kızın üzerindeki lacivert beyaz çizgili bluz bile Yaslıhan'ı getirmişti Narin'in aklına. Çok benzer desenden bir elbisesi olmuştu yıllar önce. "Günaydın, günaydın Narin Hanım." "Niye öyle gülüyorsun Hülya?" "Hiç," dedi sekreter kız ikna edici olmaktan uzak bir tavırla. Narin Hülya'nın oturduğu bankoya yaklaştı ve kızın kaçırdığı bakışlarını yakalamayı başardı. "Neden öyle güldüğünü söylemeden odama gitmeyeceğim." "Gülmüyorum ki." "Evet gülmüyorsun. Gülmemek için çaba harcıyorsun," dedi Narin. Ve Hülya'nın yüz kaslarını serbest bırakmasını bekledi. "Ünlü olmuşsunuz Narin Hanım," dedi kız çekingen sayılabilecek bir gülümsemeyle. "Nasıl ünlü olmuşum?" "Gazeteye çıkmışsınız." "Ben mi gazeteye çıkmışım?" "Evet, masanıza bıraktım. İnanmıyorsanız gidip bakın." Hülya bankonun gerisinde ufaldıkça ufalıyordu. "Şaka mı yapıyorsun?" diye sordu Narin. Aklını gazeteye çıkması için bir sebep gelmiyordu. Şu anda baktığı davalarda basının ilgisini çekecek bir durum yoktu. "Erkek arkadaşınızla beraber." Hülya cümlesini tamamlamaya fırsat bulmadan Narin onun sözünü kesti. "Erkek arkadaşım mı?" "Ne erkek arkadaşı ya?" "Narin Hanım, dediğim gibi size gazeteyi bıraktım. Bakın isterseniz," dedi Hülya bankonun arkasından. "Ben sadece gazetede okuduğumu söylüyorum." Narin hızlı adımlarla odasına girdi. Gazetenin magazin eki masasının üzerindeydi. Ve Atıf'la ikisinin çorbacıdan çıkarken çekilmiş bir fotoğrafı ilk sayfanın tepesinde kocaman duruyordu. "Yok artık," diye bağırdı ve dehşet içinde gazeteye elini aldı. Haberin üstünde iri puntolarla "Uslanmıyor" yazıyordu ve yan tarafta çok güzel bir kadının bikinili fotoğrafı duruyordu. Ne olduğunu tam olarak anlayabilmek için Narin'in haberi tam 3 kez üst üste okuması gerekti. Görünüşe göre Atıf, İstanbul gece hayatının hızlı gençlerinden biriydi ve bikinili fotoğrafta onun bir süredir birlikte olduğu manken kıza aitti. Gazetenin kullandığı dile bakılırsa ikisi de pek meşhur insanlardı ve Atıf'ın sabaha karşı kimliği bilinmeyen bir kadınla çorbacıdan çıkması oldukça önemli bir olaydı. Bakalım manken sevgili bu işe ne diyecekti? 12. ayrımın sonu sayfa 125, devamı 13. ayrımda.